Ayrım 19, Yaşam ve Yazgı, 1. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 201, 31. Bölüm. Lyudmila Nikolayevna'nın bir dakika boş zamanı yok gibiydi. Gece sokaklarda dolaşmış, kent parkında bir bankta oturmuş, ısınmak için istasyona uğramış, hızlı becerikli adımlarla tekrar boş sokaklarda dolaşmıştı. Şimanski, Lyudmila Nikolayevna'nın istediği her şeyi yerine getirmişti. Sabah 9.30'da Lyudmila Nikolayevna'yı hemşire Terentyeva karşıladı. Lyudmila Nikolayevna ondan Tolya hakkında bildiği her şeyi anlatmasını rica etti. Lyudmila Nikolayevna sırtına beyaz bir gömlek giydikten sonra Terentyeva ile birlikte ikinci kata çıktı. Oğlunu ameliyata götürdükleri koridordan geçti. Tek yataklı yoğun bakım odasının kapısında durdu. Bu sabah boşalan yatağa baktı. Hemşire Terentyeva yanından yürüyor ve durmadan mendiliyle burnunu siliyordu. Tekrar birinci kata indiler ve Terentyeva onunla vedalaştı. Kısa bir süre sonra kır saçlı, koyu renk gözlerinin altlarında koyu halkaları olan şişman bir adam zorlukla nefes alarak bekleme odasına girdi. Cerrah Mayzel'in kolalı, göz kamaştırıcı beyaz gömleği, doktorun esmer yüzüyle fal taşı gibi açılmış koyu renk gözleriyle karşılaştırılınca daha da beyaz görünüyordu. Mayzel, Lyudmila Nikolayevna'ya Profesör Rodionov'un neden ameliyata karşı çıktığını anlattı. Galiba Lyudmila Nikolayevna'nın ona sormak istediği şeyleri tahmin ediyordu. Lyudmila'ya ameliyattan önce Teğmen Tolya ile konuşmalarını anlattı. Lyudmila'nın durumunu anladığı için ameliyatın seyrini acımasız bir doğrulukla anlattı. Sonra Teğmen Tolya'ya karşı içinde neredeyse bir baba şefkati olduğundan söz etti ve cerrahın kalın sesinden camlar sızlanırcasına ince ince zangırdadı. Lyudmila doktorun ellerine ilk kez baktı. Bu eller özeldi. Gözleri kederle bakan bir adamdan ayrı bir yaşamları vardı. İri, güçlü, parmakları esmer, sert, ağır ellerdi. Mayzel ellerini masadan çekti. Sanki Lyudmila Nikolayevna'nın aklından geçeni okur gibi, ''Yapılabilecek her şeyi yaptım. Ama ellerim onun ölümünü yakınlaştırdı, ölümü yenemedi.'' dedi ve ellerini yine masanın üstüne koydu. Lyudmila Nikolayevna Mayzel'in söylediği her şeyin doğru olduğunu anlıyordu. Doktorun Tolya ile ilgili söylediği, Lyudmila'nın şiddetle duymak istediği her bir söz ona acı veriyor, içini yakıyordu. Fakat konuşmanın kendi içinde başka bir dayanılmaz sıkıntısı daha vardı. Lyudmila cerrahın kendisiyle görüşmeyi onun için değil, kendisi için istediğini hissediyordu. Bu da içinde Mayzel'e karşı kötü bir duygu uyandırıyordu. Cerrahla vedalaşırken oğlunu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptığına inandığını söyledi. Cerrah ağır ağır nefes almaya başladı ve Lyudmila Nikolayevna sözlerinin onu rahatlattığını hissetti. Cerrahın bu sözleri ondan duymaya hakkı olduğunu hissederek kendisiyle görüşmek istediğini ve görüştüğünü bir kez daha anladı. ''Benden bir de teselli alması mı gerekiyor acaba?'' diye düşündü sitemle. Cerrah gitti. Lyudmila da kalpaklı bir adam olan komutanın yanına yollandı. Komutan Lyudmila'yı selamladı. Kısık bir sesle komiserin onu gömülme yerine otomobille götürmesini emrettiğini, otomobilin ücretli işçilerin listesini kart bürosuna götürdüğü için 10 dakika geciktiğini bildirdi. Teğmen'in eşyaları paketlenmişti. Onları mezarlıktan dönüşte almak daha uygun olacaktı. Lyudmila Nikolayevna'nın istediği her şey askerce düzgün ve doğru bir şekilde yerine getirilmişti. Ancak komiserin, hemşirenin, komutanın ona karşı davranışlarında bu insanların ondan bir tür yatıştırma, bağışlama, teselli almak istedikleri hissediliyordu. Komiser hastanede insanların ölmesinden kendini suçlu hissetmişti. Shaposhnikova gelmeden önce bu durum onu endişelendirmiyordu. Savaş sırasında bir hastane için normal bir durumdu bu. Tıbbi hizmetin organizasyonu yöneticiler tarafından eleştiri konusu yapılmıyordu. Politik çalışmanın yetersizliği, yaralıların morali hakkında yeterli bilgi verilmemesi yüzünden laf işitiyordu. yaralıların bir bölümünün zafere inanmamasıyla, yaralıların kolhoz düzenine düşman olan geri kalan bölümünün de düşmanca çıkışlarıyla yaptığı mücadele yeterli değildi. Askeri bir sırrın hastanede yaralılar tarafından yayılması gibi olaylar oluyordu. Şimanski'yi askeri bölge sıhhiye müdürlüğü siyasi şubesine çağırmışlar ve eğer özel şubeden bir kez daha hastane ideolojisinde karışıklık olduğu haberi alacak olurlarsa onu cepheye göndereceklerini söylemişlerdi. Şimdi ise komiser dün 3 hastanın ölmüş, kendisinin o sırada duş alıp aşçıya en sevdiği etli lahana yemeğini ısmarlamış, Saratov kent ticaret şubesinden alınmış bir bidoncuk birayı içmiş olması yüzünden ölen Teğmen'in annesine karşı kendini suçlu hissetmişti. Hemşire Terentyeva'nın ölen Teğmen'in annesine karşı kabahati ise askeri mühendis olan kocasının ordu karargahında çalışması, ön cephede bulunmaması, Şaposhnikov'dan bir yaş büyük olan oğlununsa uçak fabrikasının proje bölümünde çalışıyor olmasıydı. Komutan da suçunu biliyordu. Muvazzaf bir asker olarak cephe gerisindeki bir hastanede çalışıyordu. Eve güzel gabardin bir kumaş ve keçe çizmeler göndermişti. Oysa ölen Teğmen'den annesine pamuklu kumaştan bir üniforma kalmıştı. Ölen hastaların gömülmesi işini yöneten kalın dudaklı, kulakları etli başçavuşta mezarlığa gelen kadına karşı kendini suçunu hissediyordu. Tabutlar ıskartaya çıkarılmış incecik tahtalardan yapılıyordu. Ölenler tabutlara iç çamaşırıyla konuyordu. Erler sıkışık bir halde toplu mezarlara gömülüyordu. Mezar yazıtları yontulmamış taşlar üzerine çirkin bir yazıyla, dayanıksız bir boyayla yazılıyordu. Gerçekten de Tümen Sıhhiye taburunda ölenleri tabuta koymadan bir çukura gömmüşler, yazıtlarını ise ancak ilk yağmura kadar kalabilecek mürekkepli kalemle yazmışlardı. Çarpışmada ormanlarda, bataklıklarda, hendeklerde, boş tarlalarda ölenleri ise gömecek kimse olmuyordu. Onları kum, kuru yaprak, kar fırtınası gömüyordu. Ama başçavuş yine de arabada yanında oturan ve ona ölenlerin nasıl gömüldüğünü, bir arada mı gömüldüklerini, nasıl bir cenaze töreni yapıldığını, mezarlarının başında son bir söz söylenip söylenmediğini soran kadına karşı tahtaların düşük kalitesi yüzünden suçlu olduğunu hissediyordu. Yola çıkmadan önce bir koşu depoda çalışan arkadaşının yanına gidip küçük bir kavanoz dolusu sulandırılmış tıbbi ispirto içtiği ve soğanla ekmek yediği için de rahat değildi. Arabanın içinde nefesinden yayılan soğan kokusuyla karışık içki kokusu yüzünden utanıyordu. Ama ne kadar utanırsa utansın nefesini tutamıyordu. Sürücünün önünde asılı olan aynaya ters ters bakıyordu. Bu 4 köşe aynaya sürücünün başçavuşa gülen, onu utandıran gözleri yansıyordu. Sürücünün neşeli genç gözleri acımasızca başçavuş zıkkımlanmış diyordu. Savaşta oğlunu kaybeden anneye karşı bütün insanlar suçludur ve insanlık tarihi boyunca bu annenin önünde boş yere kendilerini aklamaya çalışırlar. 32. Bölüm. İş taburunun askerleri kamyondan tabutları indiriyorlardı. Suskun telaşsızlıklarından bu işe ellerinin yatkın ve alışkın olduğu görülüyordu. Biri kamyonun kasasında durarak tabutları kenara doğru itiyor, diğeri tabutu omzuna alıyor ve havaya kaldırıyor, o zaman üçüncüsü sessizce yaklaşıyor ve tabutun öbür kenarını omuzluyordu. Askerler donmuş toprakta postallarını gıcırdatarak tabutları geniş şehitliğe taşıyorlar, tabutu çukurun kenarına bırakıp kamyona geri dönüyorlardı. Kamyon boş olarak kente gittiğinde askerler açık mezarın yanında duran tabutların üzerine ilişiyorlar ve çok miktarda kağıt ve az miktarda tütünle sigara sarmaya koyuluyorlardı. ''Bugün pek iş yok.'' dedi biri ve kaliteli bir çakmağı çaktı. Fitil görünümündeki kav bakır bir kovanın içine konmuştu. Çakmak taşı ise bir haznenin içine yerleştirilmişti. Asker kavı salladı ve küçük bir duman havada asılı kaldı. ''Başçavuş, bir taneden başka kamyon olmayacağını söylüyordu.'' dedi ikincisi ve sigarasını yaktı. Havaya bol miktarda duman bıraktı. ''O zaman mezarla ilgili işlemleri bitirelim.'' ''Tamam, hepsini birden yapsak daha iyi olur. Hem başçavuş listeyi getirip kontrol edecek.'' dedi sigara içmeyen üçüncüsü. Cebinden bir parça ekmek çıkardı, silkeledi, hafifçe üfledi ve yemeğe koyuldu. Başçavuşa söyle de bize kazma versin. Toprağın neredeyse dörtte biri ayazdan donmuş. Yarın yeni bir mezar açarken böyle bir toprağı kürekle kazabilir misin? Çakmağı çakan asker avuçlarını birbirine vurup ahşap ağızlığından izmariti düşürdü. Ağızlığı hafifçe tabutun kenarına vurdu. Üçü de sanki bir sese kulak kabartıyormuş gibi susmuştu, ortalık sessizdi. İş taburlarına öğlen yemeğinde kuru tayın verecekleri doğru mu diye sordu ekmek yiyen asker. Bu arada onlara hiç ilginç gelmeyecek bir konuşmayla tabutlardaki ölüleri rahatsız etmemek için sesini alçaltmıştı. Sigara içen ikinci asker uzun kamış ağızlığının içinden izmariti üfleyerek çıkardıktan sonra ışıkta baktı. Başını salladı, yine bir sessizlik oldu. Bugün iyi, sadece rüzgar var. Duyuyor musun, araba geldi, bu durumda öğleye kadar bitiririz. Hayır, bu bizimki değil, bu bir otomobil. Tanıdıkları başçavuş onun arkasından da atkılı bir kadın arabadan indi ve geçen haftadan önce definlerin yapıldığı, daha sonra ise yer kalmadığı için definlere ara verilmiş olan demir parmaklıklı tarafa doğru yürüdüler. Habire gömüyorlar ama hiçbirinin uğurlayanı yok dedi biri. Barış zamanı burası nasıl olur bilir misin? Bir tabut arkasında belki 100 kişi çiçek taşırlar. Bunlar içinde gözyaşı dökenler vardır dedi asker ve çalışmaktan deniz kıyısındaki çakıl taşı gibi törpülenmiş kalın oval tırnağını nazikçe tahtaya vurdu. Sadece bu gözyaşlarını biz görmüyoruz. Bak başçavuş yalnız dönüyor. Tekrar sigara içmeye koyuldular. Bu kez üçü de içiyordu. Başçavuş yanlarına geldi iyilikle. Hepimiz sigara içiyoruz çocuklar. Peki hangimiz çalışıyoruz dedi. Hiçbir şey söylemeden üç duman bulutu salıverdiler. Sonra biri çakmağın sahibi olan şöyle dedi. Burada sigara içerken duyuluyor kamyonun geldiği. Artık motor sesinden tanıyorum onu. 33. Bölüm. Lyudmila Nikolayevna mezar tümseyine yaklaştı ve kontur plak levhada oğlunun adını ve rütbesini okudu. Atkısının altında saçlarının kımıldadığını, bir elin soğuk parmaklarının onları tek tek çekip bıraktığını hissetti. Yanında sağında solunda ta parmaklığa kadar aynı çimensiz, çiçeksiz, üzerinde sadece mezar toprağının içinden sanki ateş edilmişçesine dışarı fırlamış dümdüz bir tahta çubuk olan gri tümsekler vardı. Bu çubuğun ucunda bir insanın adının yazılı olduğu küçük kontür plak levha bulunuyordu. Levhalar çoktu. Levhaların tek düzeliği ve sıklığı bir tarlada cömertçe boy vermiş ekin sıralarını anımsatıyordu. İşte sonunda Tolya'yı bulmuştu. Onun nerede olduğunu, ne yaptığını ve ne düşündüğünü, annesinin miniciği siperin duvarına dayanmış uyukluyor mu, yolda mı yürüyor, bir elinde maşrapasını, diğerinde bir şeker parçasını tutarak çayını mı yudumluyor, ateş altında bir tarlada mı koşuyor, pek çok kez tahmin etmeye çalışmıştı. Onun yanında olmak istiyordu. Oğlu için gerekliydi, maşrapasına çay doldururdu. Biraz daha ekmek yederdi. Ayakkabısını çıkarır, yara bere içindeki ayaklarını yıkardı, boynuna atkı sarardı. Her seferinde Tolya kayboluyor ve Lyudmila Nikolayevna onu bulamıyordu. İşte Tolya'yı bulmuştu. Ama artık Tolya'nın ona ihtiyacı kalmamıştı. Daha ötede devrim öncesinden kalma granit taşlı mezarlar görünüyordu. Mezar taşları hiç kimse için gerekli olmayan, hiç kimsenin umursamadığı bir yaşlı insan kalabalığı gibi duruyordu. Kimisi yana devrilmişti, kimisi çaresizce ağaçların gövdelerine dayanmıştı. Gökyüzünde sanki hava yoktu, içinden havayı çekmişlerdi ve başının üstünde kuru tozla dolu bir boşluk duruyordu. Gökyüzünün içinden havayı çeken güçlü ve sessiz pompa ise durmadan çalışıyor çalışıyordu. Lyudmila için artık sadece gökyüzü değil ama inanç ve umut da yoktu. Bu çok büyük havasız boşlukta sadece gri donmuş keseklerin içindeki küçük tümsek kalmıştı. Canlı olan her şey, annesi Nadia, Viktor'un gözleri, savaş bültenleri, her şey varlığına ara vermişti. Canlılar cansız olmuştu. Tüm dünyadaki tek canlı Tolya'ydı. Ama çevrede ne büyük bir sessizlik vardı. Lyudmila'nın geldiğini biliyor muydu Tolya? Lyudmila diz çöktü, oğluna rahatsızlık vermemek için adının yazılı olduğu levhayı hafifçe düzeltti. Okula gönderirken paltosunun yakasını düzeltince hep kızardı Tolya. Geldim işte, oysa sen annenin gelmeyeceğini sanıyordun herhalde. Mezarlık duvarının arkasındaki insanların onu duymalarından korkarak alçak sesle konuşmaya başladı. Şoseden kamyonlar geçiyordu. Koyu renk, granit bir toz bulutu, asfaltın üzerinde dumanlar çıkararak kıvrılıyor, bükülüyordu. Ellerinde bidonlarla sütçü kadınlar, ellerinde çuvallarla adamlar asker çizmelerini takırdata takırdata yürüyorlar. Pamuk astarlı asker ceketi ve kışlık asker şapkası giymiş okul çocukları koşuyorlardı. Ama hareket dolu gün ona puslu bir hayal gibi görünüyordu. Nasıl da sessizdi. Oğluyla konuşuyor, onun geçmişte kalan yaşamının ayrıntılarını anımsıyordu. Ve sadece onun belleğinde olan bu anılar boşluğu bir çocuk sesiyle, gözyaşlarıyla, resimli kitap sayfalarının ışırtısıyla, küçük bir kaşığın beyaz tabağın kenarına vuruşuyla, amatör radyo alıcısının cızırtısıyla, kayakların gıcırtısıyla, yazlıkların göletlerinde kayık küreklerinin gıcırtısıyla, şekerleme kağıtlarının ışırtısıyla, küçük bir çocuk yüzünün, omuzlarının ve göğsünün bir anlık görüntüsüyle dolduruyordu. Lyudmila'nın umutsuzluğuyla can bulan Tolya'nın gözyaşları, üzüntüleri, iyi ve kötü davranışları belirgin, hissedilir şekilde varlığını sürdürüyordu. Gidenle ilgili anılar değil, gerçek yaşamın heyecanları sarmıştı Lyudmila'yı. Bütün gece o korkunç ışıkta okumak, bu kadar genç yaşta gözlük takmaya başlamak niye? İşte o, ince Amerikan bezinden bir gömlekle ayakları çıplak yatıyor. Niçin battaniye vermemişler? Toprak tamamen donmuş, hem geceleri kuvvetli bir ayaz oluyor. Birden Lyudmila'nın burnundan kan boşandı, mendili ağırlaştı, sırılsıklam oldu. Başı dönmeye başladı, gözleri karardı. Kısa bir an bilincini kaybeder gibi oldu. Gözlerini kapadı, açtığında ise onun acısıyla canlanan dünya artık kaybolmuştu. Sadece rüzgara kapılmış gri bir toz mezarların üstünde dönüp duruyor, bir bu mezardan bir öbüründen tozlar yükselmeye başlıyordu. Buzun üstünde akan ve Tolya'yı karanlıktan çıkaran yaşam suyu gitmiş, yok olmuştu. Bir an zincirlerini kırıp gerçek olmak isteyen o dünya, bir annenin çaresizliğiyle yaratılmış olan dünya yine geri çekilmişti. Onun umutsuzluğu tanrı gibi teğmeni mezarından kaldırmış, boşluğu yeni yıldızlarla doldurmuştu. Şu geçen dakikalarda o dünyadaki tek canlıydı ve geri kalan her şey onun sayesinde vardı. Ama bir annenin büyük gücü koskoca insan kalabalıklarını, denizleri, yolları, toprağı, kentleri, ölü Tolya'nın önünde boyun eğmekten alıkoymadı. Mendilini gözlerine götürdü. Gözleri kuruydu, mendil ise kanla ıslanmıştı. Yüzünün yapış yapış kan olduğunu hissediyordu ve sırtını kamburlaştırarak, boynunu eğerek Tolya'nın var olmadığı bilincine doğru iradesi dışında ilk küçük adımları atarak oturuyordu. Sakinliği ve sorduğu sorularla hastanedekileri şaşırtmıştı. Hastanedekiler kendi bildikleri şeyi, Tolya'nın canlılar arasında olmadığını, onun hissedemediğini anlayamıyorlardı. Oğluna duyduğu sevgi o kadar büyüktü ki, olup biten hiçbir şeyin gücü bu duyguyla boy ölçüşemezdi. Tolya yaşamaya devam ediyordu. Lyudmila delirmişti, hiç kimse bunu görmüyordu. Sonunda Tolya'yı bulmuştu. Ölü yavrusunu bulunca sevinen, onu yalayan bir dişi kedi. Kişi yıllarca, on yıllarca uzun süreli acılardan geçer. Kendi mezar tümseğini taş taş üstüne koyarak yavaş yavaş yükseltir. Sonsuza dek yok olma duygusuna doğru kendi içinde yürür, gerçeğin gücü karşısında boyun eğer. İş taburunun askerleri işlerini bitirip gitmişlerdi, güneş de gitmeye hazırlanıyordu ve mezar levhalarının gölgeleri uzamıştı, Lyudmila yalnız kalmıştı. Tolya'nın öldüğünü akrabalarına, kamptaki babasına haber vermek gerektiğini düşündü. Babasına mutlaka haber vermeliydi, öz babasına. Ameliyattan önce Tolya ne düşünüyordu? Onu nasıl beslediler, kaşıkla mı yedirdiler yemeğini? Birazcık olsun uyudu mu, yan tarafına mı yattı yoksa sırt üstü mü? Limonlu ve şekerli su sever. Şimdi nasıl yatıyor, başı tıraşlı mı? dayanılmaz ruhsal acı yüzünden olmalı çevredeki her şey giderek kararıyordu. Acısının sonsuza dek süreceği düşüncesi onu şaşkına çevirmişti. Victor ölecek, kızının torunları ölecek, o hala acı çekiyor olacaktı. Ve elem bir yüreğin kaldıramayacağı kadar dayanılmaz olduğu zaman gerçekle Lyudmila'nın ruhunda yaşayan dünya arasındaki sınır yine dağılıp gitmiş ve sonrasızlık Lyudmila'nın sevgisi önünde geri çekilmişti. Tolya'nın öldüğünü öz babasına, Victor'a, tüm yakınlarına haber vermeye ne gerek var diye düşündü. Daha hiçbir şey kesin olarak belli değildi zaten. Beklemek daha iyiydi. Belki her şey bambaşka olacaktı. Fısıltıyla şöyle dedi. Sen de hiç kimseye söyleme. Daha hiçbir şey belli değil, her şey güzel olacak. Lyudmila paltosunun eteğiyle Tolya'nın ayaklarını örttü, başından atkısını çıkardı ve onunla oğlunun omuzlarını sardı. Aman tanrım, hiç böyle olur mu? Neden battaniye vermemişler? Ayaklarını iyi ört bari. Dalmıştı. Yarı uyku halinde oğluyla konuşmayı sürdürüyor, mektupları çok kısa olduğu için ona sitem ediyordu. Kendine geldi, rüzgarın kenara attığı atkıyı düzeltti. Ne kadar güzel, ikisi bir aradaydı, hiç kimse onlara karışmıyordu. Hiç kimse Tolya'yı sevmedi, herkes onun çirkin olduğunu söylerdi. Kalın, şiş dudakları vardı, tuhaf davranırdı, anlamsız bir öfkesi, alınganlığı vardı. Lyudmila'yı da kimse sevmedi, yakınlarının hepsi onun sadece kusurlarını gördüler. Benim zavallı çocuğum, ürkek, sakar, iyi oğlum. O bir tek kişiyi, annesini sevdi. İşte şimdi bu gece vakti mezarlıkta annesiyle birlikte, annesini hiçbir zaman bırakmayacak ve annesi hiç kimsenin işine yaramayacak yaşlı bir kadın olduğunda da onu sevecek. Yaşama bir türlü uyum sağlayamadı. Hiçbir zaman hiçbir şey istemez, utangaç, gülünç öğretmen okulda herkesin maskarası olduğunu söylüyor. Onu kızdırıyorlar, çileden çıkarıyorlarmış. Küçük bir çocuk gibi ağlıyormuş. Tolya, Tolya, beni yalnız bırakma. Ama sonra gündüz çıka geldi. Volga boyundaki bozkırların üstünde buzlu bir kızıllık alevlendi. Şoseden homurdanarak bir kamyon geçti. Delilik gitmiş, kaybolmuştu. Oğlunun mezarının yanında oturuyordu. Tolya'nın bedeni toprakla örtülüydü, o yoktu. Çamurlu parmaklarını, yerde sürüden atkısını gördü, ayakları keçeleşmişti. Yüzünün kirlendiğini hissediyordu, boğazı gıcıklanıyordu. Umurunda değildi. Biri ona savaşın bittiğini, kızının öldüğünü söylese, yanında bir bardak sıcak sütle bir parça sıcak ekmek görse yerinden kımıldamaz, elini uzatmazdı. Kaygısız, düşüncesiz oturuyordu. Her şey önemsiz, her şey gereksizdi. Sadece tek düze bir acı yüreğini sıkıştırıyor, şakaklarına basınç yapıyordu. Hastanedeki insanlar, beyaz gömlekli hekim, Tolya ile ilgili bir şey söylüyorlardı. Onların açılan ağızlarını görüyor ama sözlerini duymuyordu. Paltosunun cebinden düşen mektup yerde duruyordu. Hastaneden aldığı mektup ve onu yerden almak, tozunu silkelemek istemiyordu. Tolya'nın 2 yaşındayken oradan oraya zıplayan bir çekirgenin peşinden nasıl iki yana devrilerek sabırla, inatla yürüdüğüne ve yaşamının son günü, ameliyattan önce yan mı, sırt üstü mü, nasıl yattığını hemşireye neden sormadığına dair düşünceler yoktu kafasında. Gün ışığını görüyordu, bu ışığı görmemek elinde değildi. Birden anımsadı, Tolya 3 yaşını bitirmişti, akşam tatlı çörekle çay içiyorlardı. Tolya, anne bugün doğum günüm, neden hava karanlık diye sormuştu. Ağaçların dallarını, güneşin altında parlayan cilalı mezar taşını, oğlunun adının yazılı olduğu levhayı görüyordu. Shaposhn büyük yazılmıştı, Ikov ise birbirine bitişik küçük harflerle. Düşünmüyordu, iradesi yoktu, hiçbir şeyi yoktu. Ayağa kalktı, mektubu yerden aldı, paltosundaki toprakları soğuktan uyuşmuş parmaklarıyla silkeledi, temizledi, ayakkabılarını sildi, atkısını tekrar beyazlaşana dek uzun uzun silkeledi. Atkısını başına örttü, atkının ucuyla kaşının üstündeki çamuru aldı, dudaklarını, çenesindeki kan lekesini sildi. Çevresine bakmadan ne yavaş ne de hızlı kapı tarafına doğru yürüdü. 19. ayrımın sonu. Sayfa 213.